Ayrım 27, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 271. Modern bir ilkokul binasının aydınlık ve ferah sınıflarından birinde genç bir öğretmen hanım tatlı ve yumuşak bir sesle okuttuğu 5. sınıf talebelerine şöyle hitap ediyordu. Yavrularım, dersimiz din dersi olduğuna göre isterseniz sizinle bu hususta sohbet edelim. Ne dersiniz, ister misiniz? Çocuklar hep bir ağızdan bağırıştılar. İsteriz öğretmenim, isteriz. Güzel, peki. Şimdi soracağım suale cevap verin bakayım. Biraz evvel tahtaya kaldırmış olduğum arkadaşınızın din dersi kitabından okuduklarına inandınız mı? Evet öğretmenim, inandık. Öğretmen sesini biraz daha tatlılaşarak, çocuklarım dedi, size bir öğretmen nasihati olarak şunu söylemek isterim ki, hayatta her okuduğunuz kitaba inanmayın ve zannetmeyin ki her okuduğunuz kitap doğruyu yazıyor. Hayır yavrularım, kitapların kiminin yazdığı doğru, kiminin yazdığı yanlıştır. Mesela ders kitabı olarak okuduğunuz tarih, coğrafya, yurt bilgisi, tabiat gibi ders kitapları doğru olduğu halde din bilgisi adlı bu kitapta maalesef yıllardır bize yanlış öğretilen bir sürü safsata vardır. Çocuklardan biri ayağa kalktı ve sordu. Peki öğretmenim, yani şimdi din ders kitabının yazdıklarına inanmayacak mıyız? Öğretmen hanım ani bir çıkış yapmaktan sakınıyordu. Lastikli bir cevapla mukabele etti. Şimdi ben size bazı şeyler soracağım. Siz de bana cevap vereceksiniz. Böylece bu kitabın doğru mu yanlış mı yazdığını siz kendi kendinize bulmuş olacaksınız. Ve genç öğretmen hanım zehrini yavaş yavaş zerk etmeye çalışan zehirli bir yılan sinsiliğiyle konuşmasına devam etti. Yavrularım, bu kitapta Allah'ın varlığı ve her Müslümanın Allah'ın varlığına inanması icap ettiği yazıyor, değil mi? Evet öğretmenim. Peki söyleyin bakalım, bugüne kadar içinizde Allah'ı gören oldu mu? Gören parmak kaldırsın. Sınıftaki bütün çocuklar şaşkındı. Hiç kimse parmak kaldırmamıştı. Kısa bir sessizliği müteakip ince, narin, uzun, siyah saçlı bir kız çocuğu ayağa kalktı ve cevap verdi. Ama öğretmenim, Allah görünmez ki. Öğretmen istediği cevabı almıştı. Memnun gülümsedi. Çocuklar, arkadaşınız Hilal Allah'ın görünmediğini söyledi. Siz de aynı fikirde misiniz? Çocuklar hep bir ağızdan, evet efendim, Allah hiçbir yerde görünmez. Güzel, peki. Allah'ın sesini duyan parmak kaldırsın. Yine aynı kız çocuğu ayağa kalktı. Öğretmen, söyle Hilal dedi. Efendim, Allah'ın sesi de duyulmaz. O ne görünür ne de bizimle konuşur. Siz de arkadaşınız Hilal gibi mi düşünüyorsunuz çocuklar? Evet öğretmenim. Yani Allah'ın kendisi ne görünür ne sesi duyulur, öyle mi? Evet öğretmenim. Şimdi sualime cevap verin bakayım. Görmediğiniz ve sesini duymadığınız bir şeye nasıl inanıyorsunuz? Peki, bana iyi bakın ve cevap verin. Beni görebiliyor musunuz? Evet efendim. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet öğretmenim. Hep bir ağızdan bana seslenin bakayım. Öğretmenim, öğretmenim. Bakın, size cevap veriyorum. Efendim yavrularım, ne var? Şimdi bir daha Allah'a seslenin bakayım. Çocuklar gülüşerek hep bir ağızdan başlarını yukarıya doğru kaldırarak seslendiler. Allah'ım, Allah'ım. Sonra sustular. Sınıfta hiçbir şey duyulmuyordu. Öğretmen hanım muzaffer ve şeytani bir edayla, gördünüz mü çocuklarım, Allah cevap vermiyor size dedi. Öğretmen hanım Stalin Rusya'sında tatbik edilen metodu andıran soru ve hareketleriyle çocukların zihinlerini bir anda allak bullak etmeyi yarı yarıya başarmış sayılırdı. Şimdi iş çocukları kati olarak Allah'ın haşa yok olduğuna ikna etmeye, onları bu zor inanılır fikre inandırmaya kalıyordu. Sesini daima yumuşak ve tatlı tutmaya son derece gayret ettiği her halinden belliydi. Tekrar konuşmaya başladı. Benim canım yavrularım, size aile çevrenizde bazı fikirler son derece yanlış öğretiliyor. Mesela Allah fikri. Siz istikbalin aydın kafalı kişileri olacaksınız. Bunun için bazı köhne fikirleri kafanızdan atmanız lazım. Bakın, beni görüyorsunuz ama Allah'ı göremiyorsunuz. Bana seslendiğiniz zaman ben size cevap veriyorum. Allah'a seslendiniz, hiçbir cevap alamadınız. Beni gördüğünüze, sesimi duyduğunuza göre demek ki ben varım. Halbuki gördünüz ki Allah ne görünüyor, ne konuşuyor, ne de sesinize bir cevap veriyor. Peki o halde kendisini görmediğiniz, sesini duymadığınız bir şeye nasıl inanıyorsunuz? Bütün çocuklar şaşkınlık içindeydi. Biraz evvelki ince, narin ve güzel kız çocuğu ayağa kalktı. Öğretmen, söyle Hilal dedi. Hilal kendisinden emin bir halle, öğretmenim, benim anladığıma göre siz Allah yoktur demek istiyorsunuz, değil mi? Evet Hilal. Peki yeryüzündeki bütün bu dağları, taşları, gökleri, denizleri, ağaçları, ırmakları, hayvanları, insanları yaratan kimdir öğretmenim? Bütün bu senin saydıklarının hepsi tabiattır Hilal. Peki tabiatı kim yarattı öğretmenim? Tabiat ana yarattı yavrucuğum. Ya tabiat anayı yaratan kimdir? Öğretmen fena bozulmuştu. Verecek bir cevap bulamadı. Sert ve kaçamak bir dille. Tabiat tabiattır işte. Yoksa beni sorguya mı çekmeye kalkacaksın? Hayır efendim. Ama söylediklerinizle hepiniz çok şaşırdık tabii. Çünkü evlerimizde ailelerimiz bize Allah'ın var olduğunu ve ondan korkmamız gerektiğini söylüyorlar. Evlatlarım, bu söylediklerimi evinizde anlatmaya kalkmayın sakın. Ama şunu çok iyi bilin ki size bu yanlış fikirleri öğretenler geri kafalı, beyinleri örümcek kaplı cahil insanlardır. Hilal, öğretmenim benim babam yok dedi. Ama annem lise mezunu, çok kültürlü bir kadındır. Bana küçük yaşımdan beri her gün Allah'ın var olduğunu, kainatı ve kainat içindeki canlı cansız bütün varlıkları onun yarattığını söylüyor. Hilal'in bu sözleri diğer çocuklara da cesaret vermişti. Sınıfta mütemadiyen parmaklar kalkmaya ve kızlı erkekli çocuklar arka arkaya bağırışmaya başladılar. Benim babam da mühendis efendim, o da öyle söylüyor. Benim babam doktor, annem eczacı öğretmenim, cahil değiller, onlar da öyle söylüyor. Benim babam kimyager, benim de mimar efendim, o da Allah'ın var olduğunu söylüyor. Sınıf hararetlenmiş ve hareketlenmişti. Öğretmen bu gidişle mağlup olacağını hissederek bağırdı. Durun, durun, yetişir, dinleyin beni. Ben anne ve babalarınıza cahil demek istemedim. Onlar kültürlü insanlar olabilirler. Fakat onların eski kafalı nineleri ve dedeleri de onlara işte böyle Hilal'e küçükten öğretildiği gibi aklı hiçbir şeye ermezken öğretmişlerdir bu yanlış fikirleri. Kendileri belki kültürlüdür fakat küçükken olmayan şeylere inanmışlardır. Halbuki yavrularım siz istikbalin Türkiye'sini kuracak olan bir nesilsiniz. Kafanızı böyle boş, lüzumsuz ve aslı olmayan şeylerle doldurmanız doğru değildir. Siz bana cevap verin. İnsan görmediği ve sesini duymadığı bir şeye inanabilir mi? Görünmeyen ve duyulmayan bir şey olabilir mi? Hilal yeniden ayağa fırlamıştı. Olabilir efendim. Öğretmen bu son derece çalışkan ve zeki talebesi karşısında zor duruma düşmekten çekiniyordu. Sert bir dille bağırarak, müsaade almadan, parmak kaldırmadan konuşma terbiyesizliğine ne zamandan beri başladın? Dedi. Hilal ağlamaklı bir sesle, affedersiniz öğretmenim, biraz heyecanlanmıştım da, dedi. Peki söyle bakalım, sualimi nasıl izah edeceksin? Madem ki ille de Allah vardır diyorsun, o halde bana onun var olduğunu ispat etmen lazım. Hilal zeka fışkıran gözlerini öğretmeninin yılan gibi soğuk bakışlı gözlerine daldırdı ve ''Yalnız bunun için sizin de benim bazı suallerime cevap vermeniz lazım efendim.'' dedi. ''Peki sor bakalım. Öğretmenim sizin aklınız, fikriniz ve ruhunuz var mı?'' ''Elbette var. Ne olacak? Yani bunların var olduğuna mutlaka inanıyorsunuz ve inanmazsanız akılsız, fikirsiz ve ruhsuz bir insan olmanız icap ettiğini biliyorsunuz değil mi?'' O halde lütfen öğretmenim, o var olan aklınızı, fikrinizi ve ruhunuzu görülen ve sesini duyacağımız bir şekilde çıkarıp şu masasının üzerine koyar mısınız? Öğretmen hanım bir an ne söyleyeceğini kestiremedi. Ne desindi, nasıl cevap versindi? Talebesine sorduğu sual öyle dehşetliydi ki gayri ihtiyari içinden bu kız şeytan mıdır nedir diye geçirdi. Fakat kendini toparlaması kısa sürdü. Haşin bir tavırla, farz et ki aklımı, fikrimi ve ruhumu çıkarıp dediğin masanın üzerine koydum. Bu neyi ifade eder? Pek çok şeyi öğretmenim. Şayet siz akıl, ruh ve fikrinizi madde halinde çıkarıp bize gösterebilirseniz ben de size Allah'ı gösteririm. Sınıfta öğretmen fena yakalandı gibisinden kıkır kıkır gülüşmeler başlamıştı. Evet, öğretmen hanım cidden mağlup olmuştu. Fakat bunu bir türlü hazmedemiyordu. Yüzü gözü hırstan mosmor kesilmişti. Yumruklarını sıkıp ayakkabısının topuğunu hızla döşemeye vurarak kurtuluşu yüksek sesle bağırmakta buldu. Otur yerine utanmaz küstah. Bacak kadar boyuyla kalkmış beni sorguya çekiyor. Otur, otur dedim. Hilal ayakta taş gibi kalmıştı. Bu ummadığı ağır hareketler karşısında adeta kekeleyerek, ama öğretmenim dedi, sizden müsaade almıştım. Hala konuşuyor. Otur dedim sana, duymadın mı? Terbiyesiz. Sizin adam olacağınız yok zaten. Bir şeyi insanın annesi babası mı daha iyi bilir yoksa öğretmeni mi? Madem anne babanızın söylediklerine daha çok inanıyorsunuz, niçin okula geliyorsunuz? Sınıfta ses seda kesilmişti. Yalnız perişan bir halde yerine oturan Hilal'in hıçkırıkları duyulmaktaydı. Öğretmen hala hırsını alamamış olacaktı ki bir yandan titreyen parmaklarıyla not defterini açıyor, bir yandan da Hilal'e hitaben bağırıyordu. Diğer derslerde bülbül gibi şakımak marifet değildir. Asıl bu derste anlattıklarımı aklına yerleştireceksin küçük hanım. Şimdi öğretmenine karşı gelmenin cezası olarak din dersinden al bir numara, otur aşağıya, aklın başına gelsin. Hilal eve dönünce annesine hiçbir şeyden bahsetmedi. Sınıfta olanları anlatsa annesinin çok üzüleceğini ve mutlaka okula gelip öğretmenine çıkışacağını biliyordu. Bunun için bu meseleyi bir sır gibi küçük kalbine gömüp sakladı. Ancak geceleri sık sık sınıfta geçen bu hadiseyi düşünüyor, öğretmeninin nasıl bu derece dinsiz biri olduğuna hayret ediyordu. Sonra da başından geçen bu hadiseyle annesinin uzun kış gecelerinde kendisine anlatmış olduğu tarihi hadiseler arasında bir bağ kuruyordu. Mesela Bilal-i Habeş. O bir zenci köleyken peygamberimize inanmış ve Allah'a iman etmişti. Bunun üzerine Allah düşmanı kafirler Allah'a inanmaktan vazgeçmesi için ona akla gelmez işkenceler yapmışlardı. Ama Hazreti Bilal gövdesi tonlarca ağırlığındaki taşlar altında pestil gibi ezilirken yine de bütün gücüyle La ilahe illallah diye bağırmıştı. Ya annesinin ağlayarak anlatmış olduğu Hazreti Sümeyye'nin kafirler tarafından şehit oluşunun sebebi de Allah'a inanması değil miydi? İşte bütün bunlar aklına gelince bir kuş gibi hafiflediğini hissediyordu. Çünkü annesi anlatırken Hilal daima bu kahraman ve cesur insanlara hayranlık besler ve ne kahraman insanlarmış diyerek onlara karşı büyük bir gıpta hissi uyanırdı içinde. O günden sonra Hilal de kendisini bu kahraman ve cesur insanlara benzetmeye başlamıştı. Öyle ya, dinsiz öğretmenine karşı o da Allah'ın var olduğunu haykırmış ve ispat etmişti. Belki Hazreti Bilal ve Hazreti Sümeyye kadar işkence çekmemişti. Ama Allah'a inanmanın cezası olarak din dersinden kırık not almış ve arkadaşlarının içinde bir sürü hakarete maruz kalmıştı. Ama bundan dolayı artık en ufak bir uzuntu duymuyordu içinde. Bilakis küçük çapta da olsa bu küçük yaşında Allah yolunda mücadeleye giriştiği ve bu mücadeleyi zaferle kazandığı için sevincine payan yoktu Hilal'in. Aradan bir ay kadar zaman geçmişti. Okulların kapanmasına 2 ay vardı. Aynı genç öğretmen elindeki cetveli masaya vurarak bağırıyordu. Susun, konuşmayın. Bugün son defa tekrar ediyorum. Söylediklerimi annenize babanıza güzelce anlatacaksınız. İçinizde söylediklerimi anlamayan var mı? Kalk bakayım Leyla, söylediklerimi aynen tekrarla. Peki öğretmenim. 23 Nisan'da sınıfımız Vatan Caddesi'ndeki büyük törene katılacak. Bunun için hepimiz yeni formalar diktireceğiz. Erkeklerin kıyafeti gri kısa pantolon, lacivert çekek, kızların ise gri kısa etek, lacivert ceket ve başımızda büyük kırmızı pomponlu kasket olacak. Kumaşlar okuldan alınacak. Kıyafet paraları en geç cumartesi gününe kadar getirilecek. Fakir ve zengin ayrımı yoktur, bu kıyafeti diktirmek mecburidir. Aferin, otur Leyla. Bir kere de arkadaşınızın ağzından duydunuz çocuklar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Hiçbir itirazı da kabul etmiyorum. Anlaşıldı mı? Bu sırada sınıfın kapısı çalındı. Öğretmenin "Giriniz." cevabı üzerine açılan kapıdan içeriye zarif İslami bir kıyafet içinde bulunan Feyza girdi. Öğretmen hanım canı sıkılmış bir halde Feyza'nın elini sıkarak "Hoş geldiniz. Buyurun." dedi. Feyza, "Sizinle Hilal'in kıyafeti hakkında konuşmak istiyorum efendim," dedi. Öğretmen masanın üzerinde bir şeylerle meşgulmüş gibi görünerek kayıtsızca cevap verdi. "Yani diktirilecek formalardan mı bahsediyorsunuz?" "Evet efendim. Ancak kumaşlar aşağıda kooperatifte satılıyor hanımefendi. Orada ölçü alacak adamımız var. Götürün Hilal'i, ne kadar lazımsa parasını yatırıp kestirin kumaşı." "Teşekkür ederim efendim. Ancak bir hususta fikrinizi almak istiyorum." "Ne gibi?" "Kızımın anlattığına göre eteklik gri, ceket lacivert kumaştan olacakmış. Ben bir pantolonluk fazla kumaş almak istiyorum. Etekliğin altından giydireceğim pantolon lacivert kumaştan mı yoksa griden mi olsun? Siz hangisini münasip görürseniz o rengi alacağım." Öğretmen hanım birden başını hırsla yukarı kaldırdı ve "Pantolon da ne demek oluyor?" diye bağırdı. "Forma etek, ceket ve kasketten ibarettir. Kızınız bunu söylemedi mi size?" "Söyledi hoca hanım, fakat biliyorsunuz ki Hilal küçükten beri mazbut kıyafetli yetişmiş bir kızdır. Elbise veya formasının altından yazın ince, kışın kalın olmak üzere mutlaka bacağına pantolon giyer." "Biliyorum Feyza hanım, biliyorum ve bundan dolayı bu son derece zeki ve çalışkan çocuğa yazık ediyorsunuz diyorum. Geri pantolona asla müsaade etmeyeceğim ama farz edelim ki Hilal törene etekliği altından pantolon giyerek katıldı. Kızınızın arkadaşları arasında ne büyük bir aşağılık duygusuna kapılacağını düşünebiliyor musunuz?" Feyza öğretmenin bu sözüne cevap vermek için tam ağzını açmıştı ki Hilal ani bir hareketle ayağa kalkarak öğretmenine hitaben "Hayır öğretmenim," dedi. "Ben kapalı kıyafetimden dolayı hiçbir zaman arkadaşlarım arasında aşağılık duygusuna kapılmam. Bilakis bacaklarımın örtülü oluşuyla iftihar ederim." Bu meydan okuyuş öğretmen hanımı fena halde sinirlendirmişti. Öfkeyle bağırdı. "Sana geçen günkü ders kafiye gelmedi galiba Hilal. Otur yerine çabuk." Tek kelime dahi söylersen tutar kulağından atarım dışarıya. Sonra ışımla tekrar Feyza'ya döndü. Hanımefendi, son sözüm budur. Pantolon dikilmeyecek ve etekler de son derece kısa olacak, tamam mı? Feyza'nın karşılığı da sert olmuştu. O halde ben de kızıma forma diktirmiyorum efendim. Ne demek diktirmiyorsunuz? Mecbursunuz. İstisnasız herkes diktirecek formayı. Ya fakirler? Fakir makir dinlemiyorum. Ne yapıp yapıp herkes yaptıracak formayı. Feyza öğretmenin konuşuşunu dinlerken böylelerine nasıl öğretmenlik vazifesi verilebildiğini hayret ediyordu. Nihayet sakin görünmeye çalışarak oldukça yavaş bir sesle "Hoca hanım, kızımın anlattığına göre sınıfınızda Rıza isminde bir çocuk varmış" dedi. Bir gün içinde hem annesini hem babasını ve hem de kardeşlerini kaybetmiş. Açıkta kalan zavallı çocuğa komşulara bakıyormuş. Şimdi söyleyin lütfen, bu çocuktan nasıl isteyeceksiniz forma? Basbayağı efendim, komşuları nasıl bakıyorlarsa formasını da öyle yaptırsınlar. Doğrusu hayret etmemek elde değil. Hem de okulların kapanmasına 2 ay kala talebelerden böyle masraflı bir forma istemek doğrusu çok abes. Basma değil, pazen değil, iyi cins yünlü kumaş bu. Bir kıyafet yüzlerce liraya mal oluyor. Nasıl olur da fakir zengin ayırt etmeden herkesi bu masrafı yapmaya mecbur tutarsınız? Öğretmen Feyza'nın sözünü kesti. Rica ederim hanımefendi. Bu hususta ne sizinle münakaşa edecek ne de size izahat verecek durumdayım. Bu formayı bütün talebelerin yapması mecburidir, o kadar. Fakat Feyza öğretmenden daha sinirliydi. Buna rağmen mutedil olmaya gayret ederek, "Hayatta en ziyade sevmediğim şey münakaşadır hoca hanım," dedi. Lakin bu gibi haksızlık ve adaletsizlikler karşısında insan arzu ettiği gibi sakin olamıyor. Bunları da bir yana bırakalım, size kendi durumumu izah edeyim. Biliyorsunuz ben dul bir kadınım. Hilal'i babasız olarak büyütüyorum. Üstelik evde bir bakıma muhtaç, yaşlı ve felçli dadım var. Bu 3 kişilik aileyi tek başıma çarşıya iş yapmak suretiyle çalışarak, fakat kıt kanaat ve türlü güçlüklerle geçindirmek mecburiyetindeyim. Buna rağmen bu güç şartlar ve imkansızlıklar içinde dahi formayı yaptırmayı kabul ettim. Hatta herkesin formasından daha pahalıya mal olacağını da bildiğim halde fedakarlık göstererek bir pantolonluk fazla kumaş almak kararındayım. Anlayacağınız, bütün bu fedakarlıkları sizin kapris ismini verebileceğimiz arzunuzu yerine getirebilmek için göze aldım hoca hanım. Ancak şunu iyi bilin ki çıplak bacak ve kısacık eteklerle törene katılmak bir yana, okulun kapanma tarihine kadar aynı kıyafetle okula gidip gelmesine dahi müsaade etmem. Hilal'e bunu kabul ettiremeyeceksiniz. Öğretmen sanki söylenenlerin hiçbirini dinlememişti. Oturduğu yerden kalkarak, uzun lafın kısası, siz şimdi formayı benim istediğim gibi pantolonsuz olarak diktiriyor musunuz, diktirmiyor musunuz dedi. Diktirmediğim takdirde ne olacak, söyler misiniz lütfen? Ne mi olacak? Çatır çatır sınıfta bırakırım yavrucağı. İmtihanda da perişan ederim. Anladınız mı? Çocuğumu sizin gibi meslek ve mevkini istismar eden bir öğretmende okutmaktansa okutmamayı tercih ederim hoca hanım. Allah'a ısmarladık. Sınıfta en ufak bir ses yoktu. Öğretmen hanım Feyza'nın çarpmış olduğu kapının arkasından bir müddet hırslı fakat alaycı nazarlarla baktı. Sonra Hilal'e hitaben, "Meğer ne de çok bilmiş annen varmış senin Hilal," dedi. "Mübarek sanki kurulmuş makine." Hilal başı önünde hiç sesini çıkartmıyordu. Fakat dokunulsa ağlayacak gibi bir hali vardı. Arkadaşları onun üzüntüsünün annesine yapılan hareketlerden, hakaretlerden ileri geldiğini anlamıştı. Hepsi de içlerinden "ah biz il çalsa da Hilal'i teselli edebilsek" diye geçiriyordu. Onu sınıfta sevmeyen bir tek kişi yoktu. Çalışkanlığı, güzelliği, terbiyesi ve nezaketiyle sınıfta, hatta okulda dahi en çok sevilen talebe Hilal'di. Hilal'i okulda bir tek sevmeyen kendi öğretmeniydi. Buna da sebep Hilal'in dindar oluşuydu. Öğretmen hanım tekrar yerine oturdu. Önündeki kağıtlarla bir müddet oyalandı. Sonra sanki biraz evvel bağırıp çağıran hiç o değilmiş gibi son derece tatlı ve yumuşak bir sesle yeniden Hilal'e hitap etti. "Hilal, yavrucuğum, üzüntünü anlıyorum. Ama niçin üzülüyorsun? Bu işte senin kabahatin yok yavrucuğum. Bütün kabahat sana bu köhne fikirleri aşılayanlarda ve seni böyle geri fikirlerle yetiştirmek isteyenlerdedir. Halbuki sen bu okulun hem en çalışkan hem de en zeki ve akıllı talebesisin. Ben seni seven bir öğretmen olarak senin bu yanlış fikirlerle bu üstün zekanı köreltmeni asla istemem. 20. asır gibi bir medeniyet asrında yüzyıllar gerisinin fikir ve kıyafetlerini senin gibi akıllı ve güzel bir kızın benimsemesi doğrusu insanı hayrete düşürüyor." Öğretmen bu minval üzere sinsi telkinlerine uzun müddet devam etti. Yüzünde sahte bir tebessüm, sesinde donuk ve kuru riya ifadesi vardı. Hilal öğretmenin konuşması müddetince içi isyan duygularıyla dolup taştığı halde ağzını açık tek kelime dahi cevap vermedi ve hiçbir mukabelede bulunmadı. Fakat öğretmen sözlerinde nihayet öyle bir raddeye geldi ki artık Hilal ağlamamak için kendini güç zapt ediyordu. Onun yerinde bir başka çocuk olsaydı çoktan öğretmenin söylemiş olduğunu bunca tatlı ve okşayıcı sözlerin tesiri altında kalırdı. Fakat Hilal'deki İslami şuur büyüklerde dahi ender rastlanacak kadar sağlamdı. Nitekim öğretmenin sözlerinin son kısmında sarf etmiş olduğu bir söz bu hakikati teyit etmekteydi. Bu söz Hilal için bardağı taşıran son damla olmuştu. Öğretmen aynı riyakar ifadeyle "Sana yazık oluyor yavrucuğum," dedi. "Sen bugün belki anlayamıyorsun fakat bilmiş ol ki ailen seni zehirliyor." O ana kadar susmakta olan Hilal işte bu söz üzerine yayından fırlamış bir ok gibi yerinden doğrularak parmağını ileriye doğru uzatıp var gücüyle öğretmenine "Hayır öğretmenim, beni ailem değil, en zararlı fikirlerle siz zehirliyorsunuz," diye haykırdıktan sonra öğretmenin cevap vermesine meydan bırakmadan hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya doğru koştu ve kulbu çevirdiği gibi kendisini sınıftan dışarı attı. Hilal o günden sonra tam bir hafta hasta yattı. Okuldan kaçıp hıçkıra hıçkıra ağlayarak eve geldiği zaman kendisini doğruca yatağa atmış ve yatışı o yatış olmuştu. Ateşi sık sık 40'a kadar yükseliyor, mütemadiyen sayıklıyordu. Feyza, kızının hastalığına duymuş olduğu üzüntüyle bu bir hafta içinde adeta 10 yaş daha ihtiyarladığını hissediyordu. Hele Hilal zaman zaman, "Hayır öğretmenim, beni ailem değil, siz zehirliyorsunuz. Ne olur, ne olur anneciğim, beni göndermeyin o okula, istemiyorum, istemiyorum," şeklinde sayıklayınca bütün tahammül gücünü kaybediyor ve dadının teselli mahiyetindeki sözlerine rağmen bazen kızının başucunda saatlerce ağlıyordu. Nihayet Hilal iyileşip ayağa kalktı. Fakat ne büyük hayrettir ki aradan geçen bu bir hafta zarfında ne okul idaresi ne de öğretmen hanım bir mektup veya talebe göndererek Hilal'in niçin okula gelmediğini sorup araştırdılar. Buna rağmen Feyza, Hilal'i hiçbir şey olmamış gibi okula gitmesi için günlerce iknaya çalıştı. Fakat bütün gayretleri beyhudeydi. Hassas yavrucak, öylesine şiddetli yaralanmıştı ki annesinin ellerine sarılıp öpüyor, seviyor, "Beni öldür ama o okula gönderme anneciğim," diye çırpınıp ağlıyordu. Belki Feyza yine de ne yapar yapar onu ikna edebilirdi sonunda. Fakat tam o sıralarda dadının aniden hastalanışı buna mani oldu. Zaten bakıma muhtaç olan yaşlı kadın bu ağır hastalıkla büsbütün çökmüş ve bakımı küçük bir çocuğun bakımından çok daha ağır hale gelmişti. Feyza bir yandan yetiştirmesi icap eden malları harıl harıl makinede dikip hazırlıyor, bir yandan evin bütün işlerini muntazaman görüyor, bir yandan da artık en mühim ihtiyacı dahi yataktan kalkamayan dadısının bitmek tükenmez hizmetinde koşuyordu. Genç yaşında zayıf omzuna pek ağır yükler yüklenmişti. Evin hem erkeği hem kadını olmak zannedildiğinden de zor bir meseleydi. Ama Feyza zar zor demeden her şeye seve seve katlanmaktaydı. Huzur sokağından ayrılıp bu bahçe içindeki tek katlı küçük ve mütevazi evi satın alarak yerleştikten sonra Feyza'ya müteaddit evlenme teklifleri vaki olmuştu. Bunların hepsi de iyi ve varlıklı kimselerdi. Fakat Feyza bu taliplerin hiçbirini kabul etmedi. Bir başkasıyla evlenmekle Bilal'in kalbindeki tertemiz sevgisine ve hatırasına leke düşüreceğini zannediyordu. Sonra Hilal, sevgili yavrusu, biricik kızı Hilal ne olacaktı? Ne kadar iyi bir kimse olursa olsun Feyza kızını katiyen üvey baba elinde büyütmek istemiyordu. Dadının iyileşeceği yerde gitgide hastalığının artması ve durumunun ağırlaşması Hilal'e bir senesini kaybettirmişti. Aslında hakkını arasa ve imtihanlara girseydi sınıfına mutlaka geçer ve bütün kösteklemelere rağmen ilkokuldan iyi bir dereceyle mezun olabilirdi. Fakat teşebbüs etmediler, uğraşmadılar. Daha doğrusu teşebbüs etmeye de öyle uzun uğraşmalara da vakitleri ve durumları müsait değildi. Fakat Hilal okumaya, Feyza da kızını okutmaya, bilgili ve tahsilli bir genç kız olarak yetiştirmeye azimliydi. Dadının hastalığı aylarca devam etti. Felç ayaklarından sonra bütün vücudunu kaplamıştı. Abdestini güç halle teyemmümle alıyor, namazını yattığı yerde ima ile kılabiliyordu. Yatağının içinde o kadar erimiş bitmişti ki 70 yaşında olduğu halde en azından 85'inde gösteriyordu. Bilhassa son aylarda bakımı çok güçleşmişti. Tuvalete kalkamadığı için Feyza sabah akşam demeden tüm ihtiyacını gidermek mecburiyetinde kalıyordu. tabii dadı bu duruma çok üzülüyor. Yıllarca emek verip hizmetinde bulunduğu bu vefakar insanın bugün kendisine hem de en ağır şartlarda hizmet etmesi karşısında gözyaşlarını tutamıyor, mütemadiyen ağlıyordu. Nihayet Temmuz ayının bunaltıcı sıcak bir gecesinde dadının durumu birden ciddileşti. Feyza makinede dikilecek malları bitirmiş, Kur'an okuyordu. Birden Hilal'in sesiyle irkildi. Anneciğim, anneciğim bak dadıma bir şeyler oluyor. Seni çağırıyor. Çabuk anneciğim, çabuk. Feyza Kur'an'ı kapattığı gibi heyecanla yerinden fırladı. Dadı hala fısıltı gibi bir sesle Feyza, Feyza diye sesleniyordu. Feyza onu ellerine avuçları içine alıp öpmeye başladı. Ne var dadıcığım? Söyle bak, geldim işte, yanındayım. Eğil biraz daha bana, eğil kızım. Duyuyor musun sesimi? Sakın, sakın korkma Emi. Bak, dinle şimdi beni. Dinliyorum dadıcığım, heyecanlanma. Yavaş yavaş konuş. Ama konuşamam ki yavrum, sen ağlıyorsun. Sen bana bakma dadıcığım. Bilirsin ben sulu gözlünün biriyim. Feyza, benim vadem yetti artık kızım. Bana hakkını helal et. Sana benim ne hakkım olabilir ki dadıcığım? Asıl sen helal etmelisin bana hakkını. Sen benim üzerimde belki annemden çok daha hak sahibisin. Ama kuzum şimdi bu sözlerin sırası mı? Hem de tam sırası yavrucuğum. Bırak dilim dönerken konuşayım biraz. Hilal, Hilal nerede? Burada, o da yanımda bak. Onu biraz öbür odaya gönder. Sana söyleyeceğim mühim bir şey var. Peki dadıcığım. Hilal, sen biraz yan odaya geçiver kızım. Yine çağırırım ben seni. Hilal sessizce ağlayarak yan odaya geçti. Dadının göz pınarları yaşlarla dolmuştu. Feyza yatağın ucuna usulca ilişerek merak ve heyecanla dadının yüzüne baktı ve "Seni dinliyorum dadıcığım," dedi. "Bayağı meraklandırdın beni. Sana şu son anlarımda beni yıllarca vicdan azabı içinde yaşatan bir sırrımı açacağım. Evet, bu meseleyi yıllarca senden sakladım ama şimdi söylemek istiyor ve senden af diliyorum. Estağfurullah dadıcığım. Evet, evet, beni affetmelisin yavrum. Çünkü senin saadetine ben mani oldum. Yani bugünkü bedbahtlığının esas müsebbibi benim. Ne demek istiyorsun dadıcığım sen? Sus, sus ve dinle yavrum. Birbirinizi çılgınca sevdiğiniz o gençlik çağlarında Bilal Bey'in seninle evlenmesine ben mani olmuştum. Şimdi anlıyor musun? Niçin yıllardır vicdan azabı içinde kıvrandığımı? Feyza elinde olmayarak içini çekerek hayretle ufak bir çığlık attı. Dadı! Gözyaşları dadının şakaklarından sızmaktaydı. Feyza'nın avcı içinde olan elini güçlükle kıpırdatarak "Evet yavrum," dedi. "Seni öz evladı gibi seven, senin her zaman mesut olmanı isteyen ben, sana istemeyerek de olsa en büyük fenalığı yaptım. Ve Bilal Bey seninle evlenmeye kararlıyken buna ben mani oldum." Feyza bütün vücudundan buz gibi terler boşandığını hissediyordu. Olabilir miydi? Olabilir miydi bu? Canı gibi sevdiği dadısı bunu yapabilir miydi? Bir türlü duyduklarına inanamıyordu. Titrek ve perişan bir sesle, "Dadı, inanayım mı duyduklarıma?" diye inledi ve devam etti. "Ama niçin? Niçin mani oldun evlenmemize? Anlat ne olur dadıcığım. Nasıl oldu? Niçin yaptın bunu?" "Dinle kızım. Anlatacağım her şeyi. Gözlerim kapanmadan her şeyi bilmeni istiyorum. Hatırlıyor musun hani bir gece bana ne yapıp yapıp Bilal'i elde edeceğini, bunun için de önce ona namazlı, abdestli, imanlı bir kız gibi görüneceğini, onu elde edip evlendikten sonraysa dizginleri tam eline alıp Bilal Bey'i namazdan vazgeçirdiğin gibi onu bir toplulukta sigarını yakacak centilmen bir salon erkeği haline getireceğini söylemiştin. Evet, Allah affetsin, aynen söylemiştim bunları dadıcığım. Peki sonra? İşte senin bu sözlerin bana pek dokunmuştu yavrucuğum. Evet, seni hakiki bir evlat sevgisiyle seviyordum. Elimde yetişmiştin. Sevdiğin bir erkekle yuva kurmanı belki her şeyden çok isterdim. Ama Allah'tan korkan mümin bir kadın olarak, tertemiz, imanlı, abdestli namazlı bir gencin de böyle bir tuzağa düşmesine vicdanım katiyen razı olmazdı. Gerçi önceleri senin bu sözlerine pek ehemmiyet vermemiş, gelip geçici bir şeytanlık deyip geçmiştim. Ama sonraları biraz takip edince durumun hiç de öyle olmadığını anladım. O kapıcı kadına verdiğin paralar, onu Bilal Beylerin evine gönderip delikanlıya söylemesi için laf öğretmeler, hele hele gece vakti evden kaçıp Bilal Bey'in bulunduğu sahile gidip onu baştan çıkartmak istemeler. İşte bunların hepsi benim gözümü korkuttu. Senin sahile Bilal Bey'in yanına gidip de ağlayarak eve döndüğün gecenin hemen ertesi günü ben de sahile gittim. Allah aşkına doğru mu söylüyorsun dadıcığım? Elbette yavrum. Gittim ve senin Bilal Bey hakkındaki bütün planlarını ve bana söylemiş olduğun sözleri anlatarak, olmaya ki onun sözlerini ve hareketlerine kanasın, kendini yakmak istemiyorsan onu unut evladım dedim. Tabii çok şaşırdı, çok üzüldü ve kendisini düşünüp ikaz ettiğim için bana çok minnettar kaldığını söyledi. İşte böyle yavrucuğum. Bilal Bey o günden sonra senin aşkının galip gelme ihtimaliyle korkarak derhal bir başka kızla evlendi. Tabii sen de ona inat olsun diye Selim'le. Şimdi anladın mı? Bugünkü bedbahtlığına benim sebep olduğumu. Ah ne kadar pişmanlık çektim sonraları bilemezsin Feyza'm. Tadının anlattıkları karşısında Feyza rahatlamıştı. Bilakis tadıcım. Sen Bilal'in ve benim saadetimle oynamış değilsin. Her ikimizi de büyük bir tehlikeden kurtarmış bir insansın. Buna emin ol. Şayet o zamanlar Bilal hislerinin tesiriyle bana inanıp benim gibi bir kızla evlenmeye kalksaydı, dünyanın belki de en bedbaht insanı olacaktı. Biliyorsun canım dadım. Ben o zamanlar cin gibi şeytan gibi hoppa mı hoppa bir zamane kızıydım. Feyza'm belki evlenseydin diyorum. Sen onu değil, o seni çevirirdi kendi yoluna. Sen de hem sevdiğin erkekle evlenmiş olur, hem de ta o zamanlardan Allah'ın yoluna girmiş olurdun. Orası hiç belli olmazdı tadıcığım. Bir de aksi ihtimal düşün. Ya Bilal beni değil de ben onu kendi yoluma çevirmeye muvaffak olsaydım. O zaman hem o yolundan çıkıp şeytanın yoluna sapmış olacaktı, hem de ben belki bugünkü İslami yaşamışa sahip olmayacaktım. Her şeyde bir hayır vardır dadıcığım. Bilal'in bana çektirdiği ızdırap olmasaydı ben bugün böyle olabilir miydim? Demek her şey hikmet programı dahilindedir. Kader-i ilahiye teslim olmaktan daha güzel şey var mı şu dünyada? Feyza sözleriyle gitgide sıkışan kalbine su serpmişti. Bütün ızdırabına rağmen yaşlı kadının dudaklarında mesut bir tebessüm belirmişti. Gözlerini yumdu ve bir müddet hiçbir şey söylemedi. Sonra yavaş yavaş yaşlı kirpiklerini araladı ve çok hafif bir sesle ''Sen bir meleksin Feyza'' dedi. ''Senin ağzından bu sözleri duyduktan sonra artık rahatça ölebilirim. Biliyor musun yavrum, sanki göğsümün üstünden tonlarca ağırlıkta bir taş kalktı. İçimde kuş gibi bir hafiflik var. Hilal'i çağır artık içeriden. Doya doya son defa öpmek, koklamak istiyorum onu da.'' Ne kadar tuhaf konuşuyorsun dadıcığım. Son defa ne demek? Kendi kendine kuruntular yapma öyle yalvarırım. İnşallah daha çok seneler yaşayacaksın. Benim saadetimi göremedin ama Hilal'imizin saadetine şahit olacaksın. Tadının gözlerinden yine yaşlar dökülmeye başlamıştı. Feyza'yı fazla üzmemek için inşallah yavrum inşallah dedi. Ama sen yine de çağır Hilal'i. İkinizi de doya doya seyretmek, doya doya öpmek istiyorum. Feyza içeriye doğru seslendi. Hilal... Hilal gel yavrum. Bak dadın seni görmek istiyor. Hilal odadan çıktı. İçeride sessiz sessiz ağlamış olacaktı ki. Gözleri kıpkırmızı olmuş, göz kapakları şişmişti. Annesi dadıya fark ettirmeden ona sakın ağlayayım deme gibisinden bir işaret yaptı. Hilal geldi. Tam dadının başucunda yere diz çöktü ve rengi çekilmiş yüzüne bakarak. Buyurun dadıcığım geldim işte dedi. Dadının yüzü biraz evvelkinin aksine birkaç dakika içinde pembeleşmiş ve güzelleşmişti. Bu haliyle adeta bir genç kız kadar taze ve güzeldi. Gözlerini güçlükle Hilal'e doğru çevirdi ve ''Biliyorsun ben doğrulamıyorum yavrum'' dedi. ''Eğil, biraz sen eğil. Bana ki o gül yüzünü öpeyim.'' Hilal yanağını dadıya doğru uzatınca her ikisinin gözyaşları birbirine karışıverdi. Annesinin ikazına rağmen hassas çocuk dayanamamış ağlamıştı. Dadı Hilal'in ıslak yanaklarından öperken onun taze yüzünü bir çiçek gibi içine çeke çeke kokluyordu. Hilal'in hıçkırıkları sıklaşınca Feyza onu güçlükle dadının göğsünden ayırdı ve yatıp uyumasını tembih ederek odasına gönderdi. Şimdi odada dadıyla Feyza yalnızdı. Dadının birdenbire böyle bir gelinlik kız gibi güzelleşmesi Feyza'ya biraz hayret, biraz da korku vermişti. Dadı yine çok hafif bir sesle genç kadının yüzüne bakarak ''Sen de yaklaş Feyza'm'' dedi. ''Seni de içime çeke çeke koklayayım, öpeyim yavrum.'' Ama sakın Hilal gibi ağlama sen de. Feyza usulca eğildi, dadıyı yavaşça kucakladı ve beyaz tülbendinin altından kınalı saçlarını şefkatle okşamaya başladı. Dadı artık ağlamıyordu. Feyza da sakin ve mütevekkil görünüyordu. Dadının yüzünü öperken durmadan ondan helallik istiyordu. Nihayet dadı, "Yeter yavrum," dedi. "Senin şu tükettiğin nefes kadar hakkım olsa senden daha ne isterim ben? Üzerindeki bütün haklarım helal olsun. Zaten şu hastalıkla geçirdiğim seneler zarfında bana geçen hakkın benim hakkımın 100 mislinden fazladır. Onun için mühim olan senin bana hakkını helal etmendir." Feyza dadının saçlarını okşamaya devam ederek cevap verdi. "Eğer varsa benim de sana bütün haklarım helal olsun canım dadıcığım. Hadi artık biraz istirahat edip dinlensen ne dersin? Bir hayli konuştun ve yoruldun." Dadı denileni yaptı, gözlerini yumdu. Fakat bir müddet sonra Feyza uyuduğuna kanaat getirerek yeniden doğrulmak isteyince yeniden açtı gözlerini ve duyulamayacak kadar hafif bir sesle "Feyza'm, bana Kur'an oku." Feyza koşup bıraktığı yerden Kur'an'ı aldı ve dadının başucuna oturup yavaş sesle Kur'an okumaya başladı. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyordu. Saatlerdir dadının başında Kur'an okumaktaydı. Bir ara yaşlı kadının dudaklarının kıpırdadığını fark ederek onun kendisinden bir şey istediğini zannetti. Üzerine eğilip soracakken dadının yeniden uyuduğunu görerek bundan vazgeçti. Nihayet minarelerden sabah ezanı duyulmaya başlamıştı. Feyza duasını bitirip Kur'an'ı kapayarak ayağa kalktı. Abdestini tazelemeden önce bir kere daha dadısının yüzünü seyretmek için yavaşça eğildi. Fakat o da ne? Dadının yüzü sarı yeşil bir renge bürünmüştü. Gözleri kapalıydı. Dudaklarında mesut bir gülümseme vardı. Feyza yavaşça dadının eline aldı ve aynı anda vücuduna garip bir ürperti kapladı. Evet, artık avucunun içindeki el bir ölünün eliydi. Soğuk, hissiz, rengi çekilmiş lastik bir el. 27. ayrımın sonu, sayfa 288.